Ayrım 40. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 340. 28 Eylül Çarşamba. Sabah saat 6. İftar ediyordu kendisiyle. Sabaha kadar göz kırpmamıştı ama uykusu yoktu. Yalnızca göz diplerinde kupkuru bir yanık hissi, sol gözde kaşıntı, göz kapaklarında bir titreme, sonra ara sıra böbrekler hizasından ensesine çıkan, oradan bütün bedenine yayılan yorgun bir ürperti. Korkutacak kadar boş bir trenle gelmişti. Gördüğü son canlı yaratık, Soissons garında kırmızı bayrağı sallayan gar şefiydi. Sonra birden batı garının aydınlığı ve kalabalık. Çirkin bir kalabalıktı bu. Askerlerden ve ihtiyar kadınlardan oluşmuş bir kalabalık. Ama kalabalığın öyle çok gözü, öyle çok bakışı vardı ki. Hem sonra İviç, bu aralıksız yalpalanışı, bu kalçaların, omuzların, dirseklerin birbirine vuruşunu, başların inatla, ısrarla birbirlerinin arkasında gizlenerek inip çıkışını seyretmeyi çok seviyordu. Savaşın korkunç ağırlığını tek başına, yapayalnız taşımak zorunda olmadığını hissetmek öyle güzeldi ki. Çıkış kapılarından birinde durdu ve dini bir heyecanla Strasbourg bulvarını seyretti. Bu geniş caddeyle gözlerini doldurmak, ağaçları, kapalı mağazaları, otobüsleri, tramvay raylarını, tek tük kapılarını açan kahveleri ve sabahın ılık, sisli havasını gözleriyle belleğine göndermek ve orada hapsetmek istiyordu. Bombalarını 5 dakika sonra, hatta 30 saniye sonra atsalar bile benden koparıp alamazlar bunu. Hiçbir şeyi kaçırmadığına inandı sonunda, hatta sol duvardaki kocaman Dubo Dubon Dubone afişini bile. Sonra birden içine tuhaf bir hasret doldu. Onlar gelmeden kente girmek istedi. Bir kuş kafesini sırtlamış götüren iki Bretonyalı köylüyü itti, kapıdan çıktı, gerçek Paris kaldırımına ayak bastı. Ona sanki içi kor dolu kocaman bir ocağa giriyormuş gibi geldi. Heyecan verici ve korkunç bir şeydi bu. Her şey yanacak, kadın, çocuk, ihtiyar, hepsi, ben de onlarla öleceğim, alevler içinde. Korkmuyordu, zaten. Zaten ihtiyarlıktan tiksinecekti sonunda yaşasaydı. Korkmuyordu ama telaş boğazını kurutuyordu. Kaybedecek bir saniyesi bile yoktu. Son kez göreceği o kadar çok şey vardı ki, bit pazarı, katakomplar, Menlimont'tan sonra daha hiç görmediği yerler, Grevin Müzesi örneğin. Bana bir 8 gün bırakırlarsa, haftaya salıdan önce gelmezlerse her şeyi görecek vakit bulurum, ihtirasla. Ah diye düşündü, 8 günüm kaldı yaşlanacak, bir kocaman yıl kadar eğlenmeliyim, eğlenirken ölmek isterim. Bir taksiye doğru yürüdü. Hugent Caddesi 12. Binin. Saint Michel Bulvarı'ndan geçeceksiniz. Sonra Auguste Comte Sokağı'ndan, Vavin Sokağı'ndan, Delambre Sokağı'ndan, sonra Goethe Sokağı'ndan ve Men Caddesi'nden. Yolu uzatıyoruz dedi şoför. Zararı yok, ben öyle istiyorum. Otomobile bindi, kapıyı çekti. Laon'u ardında bırakmıştı. Dünyanın sonuna kadar. Asla görmeyecekti Laon'u. Burada öleceğim. Hava ne güzel diye düşündü. Ne güzel. Bugün öğleden sonra Rosie sokağına, bir de Saint Louis adasına gideriz. Çabuk gelin dedi İren. Çabuk, çabuk. Matthew gömleğinin kollarını kıvırmış, aynada saçlarını tarıyordu. Tarağı masaya fırlattı, ceketini kolunun altına aldı, yan odaya girdi. Ne var? İren acınacak bir yüzle yatağı gösterdi. Kaçmış. Yok canım, sahi mi dedi Matthew. Bir an alt üst olmuş yatağı seyretti, alnını kaşıdı, sonra gülmeye başladı. İren ciddi gözlerle şaşkın bakıyordu. Matthew'a döndü, güldü. İyi atlattı bizi dedi Matthew. Ceketini giydi, İren hala gülüyordu. Saat 7'de domda dedi, saat 7'de. Eğildi, usulca kadını öptü. İviç koşarak merdivenleri çıktı, soluk soluğa, 3. kat sahanlığında durdu. Kapı aralıktı, titremeye başladı. Ya kapıcı kadınsa içerideki? Girdi. Bütün kapılar açıktı. Bütün elektrikler yanıyordu. Holde kocaman bir valiz gördü. Matthew dönmüştü. Matthew? Kimse yanıt vermedi. Mutfak boştu. Ama içeride, odada yatak yapılmamıştı. Gece buradaymış. Çalışma odasına girdi. Pencereleri, sonra panjurları açtı. Yumuşak bir hasretle. Çok da çirkin değilmiş bu oda diye düşündü. Haksızlık etmişim. Burada oturacaktı. Matthew haftada 4 mektup yazacaktı ona. Hayır, 5. 5 mektup. Sonra günün birinde Matthew gazetede okuyacaktı. Paris bombalandı ve artık hiç mektup almayacaktı İviç'ten. Yazı masasının çevresinde dolaştı, kitapları masanın üzerindeki bronz yengeci parmak uçlarıyla okşadı. Martino'nun Stendhal hakkındaki bir kitabının yanında ucu kopuk bir sigara duruyordu. İviç sigarayı aldı, çantasına uğur diye yanında taşıdığı kutsal taşların yanına koydu. Sonra usulca gitti divana oturdu. Birkaç dakika sonra merdivende bir ayak sesi duydu ve kalbi göğsünü delip çıkacakmış gibi deli deli atmaya başladı. Oydu gelen. Bir an holde oyalandı. Sonra valiz elinde odaya girdi. İviç'in elleri açılıverdi. Çantası yere düştü. İviç. Ama şaşmış görünmüyordu Matthew. Valizi bıraktı. Geldi. İviç'in ayaklarının dibinden çantasını aldı. Kıza uzattı. Çoktan beri mi bekliyorsunuz? İviç yanıt vermedi. Matthew'ya kızmıştı. Elleri açılıp çantasını koyverdi diye kızmıştı Matthew'ya. Genç adam divana kızın yanına oturdu. İviç onu görmüyordu. Yalnızca halının bir kısmını ve ayakkabılarının ucunu görüyordu. Matthew mutlu bir sesle, şansım varmış diyordu. Bir saat sonra gelseydiniz göremeyecektim sizi. 8 treniyle Nancy'ye gidiyorum. Nasıl? Hemen mi gideceksiniz? Sustu İviç. Kendinden memnun değildi. Kendi sesinden nefret ediyordu. O kadar az vakitleri vardı ki açık, apaçık olmak istiyordu ama elinde değildi bu. Uzun zaman birinden ayrı kalmışsa sonra çabucak kendini bulamıyordu karşısında. Kendini somurtkanlığa benzer ağır bir uyuşukluğa koyvermişti. Yüzünü inatla ondan gizlemeye çalışıyordu ama heyecanını saklamasına olanak yoktu. Genç adamın gözlerinin ta içine bakmaktan çok daha kışkırtıcı oluyordu böylesi. İki el valize uzandı, açtı, bir çalar saat çıkardı, kurdu. Matthew saati masanın üzerine koymak için kalktı. İviç usulca gözlerini kaldırdı, onu pencerenin karşısında ışığın içinde simsiyah gördü. Sonra Matthew geldi, karşısına oturdu. Hala susuyordu. Ama İviç biraz daha cesurdu şimdi. Matthew ona bakıyordu. Onun kendisine baktığını biliyordu kız. 3 aydan beri hiç kimse ona şimdi Matthew'un baktığı gibi bakmamıştı. Kendini çabucak kırılıverecek, değerli, dokunulmaz bir şey gibi hissediyordu. Küçücük, dilsiz bir heykel, bir tanrıça, çok tatlı bir histi bu. Şaşırtıcı, azap verici. Birden saatin tiktaklarını duydu ve Matthew'un gideceğini düşündü. Çabucak kırılıverecek bir şey olmak istemiyorum. Dilsiz bir tanrıça olmak istemiyorum. Müthiş bir çabayla kendini Matthew'dan yana dönmeye zorladı. Matthew'un gözlerinde onun beklediği bakış yoktu. Geldiniz İviç dedi. Sonunda geldiniz. Şu anda söylediklerini düşünür gibi görünmüyordu. İviç gene de ona bakarak gülümsedi. Ama tepeden tırnağa buz kesmişti. Matthew gülümsedi. Ağır ağır konuştu. Geldiniz. Buradasınız. İviç'e şaşmış gözlerle bakıyordu. Nasıl geldiniz diye sordu. Trende. Kız birden ellerini birbirine yapıştırdı, sonra avuçlarını birbirinden ayırarak parmaklarını gerdi, kemikler çıtırdadı. Matthew'ya bakmıyordu. Yani dedi Matthew, annenizle babanız biliyorlar mı geldiniz? Hayır, kaçtınız demek. Öyle. Evet dedi Matthew, evet çok iyi, çok iyi. Burada oturursunuz işte. Birden ani bir merakla sordu, lounge'da sıkılıyor muydunuz? İviç yanıt vermedi. Ses bir cellat bıçağı gibi iniyordu ensesine, soğuk ve keskin. Vah küçücük İviç. Kız perçemlerini çekiştirmeye başlamıştı. Matthew, Boris hala Biarritz'de mi? Diye sordu. Evet. Boris usulca kalkmış, pantolonunu, sırtında soğuk bir ürpertiyle ceketini giymiş, ayakkabılarını eline almıştı. Ağzı açık uyuyan Lola'ya son bir kez baktıktan sonra gürültüsüzce kapıyı açtı. İviç kaçamak gözle saate baktı. 6:20 geçiyordu. 6:20 geçmişti bile. Ağlamaklı bir sesle sordu. Saat kaç? 6:20 geçiyor dedi Matthew. Bir dakika. Çantama 3-5 parça bir şey koyacağım. Şimdi biter. Sonra serbestim. Valizin önüne diz çöktü. İviç kımıldanmadan bakıyordu. Bedenini hissetmez olmuştu. Saatin tiktakları kulaklarında gümbürdüyordu. Birkaç dakika sonra Matthew ayağa kalktı. "Tamam, her şey hazır," dedi. Kızın önünde ayakta duruyordu. Ivich onun diz yerlerinde hava dökülür gibi olmuş pantolonunu görüyordu. Matthew usulca, "Dinleyin Ivich," dedi. "Şimdi azıcık ciddi laflar edeceğiz. Bakın, apartman sizindir. Anahtar kapının yanında, duvarda asılı. Savaş bitinceye kadar burada kalacaksınız. Aylık işini de hallettim. Jack'a vekalet verdim. Aylığı alacak ve her ay size gönderecek. Bazı hesaplarınız olacaktır, kira gibi. Hatta belki vergi gibi, bilmem. Askerler için yeni bir karar çıkmazsa, sonra ara sıra bana küçük bir paket gönderirsiniz. Kalan sizi idare eder sanırım." Ivich radyodaki spikerin soğuk sesine benzeyen bu sakin, tek düze sesi dehşetle dinliyordu. Nasıl bu kadar iç sıkıcı, böylesine ruhsuz olmaya cesaret edebiliyordu? Söylediklerinin anlamını iyice kavrayamıyordu Ivich. Ama onun şu anda dudağını çarpıtan yarım gülüşü, kabarık göz kapaklarının altından bakan gözleri, dudaklarındaki o yapmacık mutluluk ifadesiyle yüzünün aldığı anlamı ezbere biliyordu görmeden. Ondan biraz daha nefret edebilmek için başını kaldırdı, baktı, kini sönüverdi. Bu yüz o uzak sesin yüzü değildi. Acı mı çekiyordu Matthew? Hayır, hiç de dertli görünmüyordu. Ama bu Ivich'in tanımadığı, hiç görmediği bir yüzdü. Matthew gülümsedi. "Ivich," dedi. "Beni dinliyor musunuz?" "Tabii dinliyorum," dedi Ivich. Sonra ayağa kalktı. "Matthew, bana bir haritada Çekoslovakya'yı gösterir misiniz?" "Haritam yok," dedi Matthew. "Ama durun, bir yerlerde eski bir atlas olacaktı." Kitap etejerinden karton ciltli bir albüm aldı geldi, masanın üzerine koydu, sayfaları karıştırdı. Orta Avrupa. Renkler bunaltıcıydı. Sarımsı bej ve mor. Mavi yoktu. Ne deniz ne okyanus. Ivich dikkatle baktı. Çekoslovakya diye bir ad da yoktu. "Atlas 1914'ten öncesine ait," dedi Matthew. "Peki 1914'ten önce Çekoslovakya yok muydu?" "Hayır." Matthew dolma kalemini çıkardı. Haritanın ortasına biçimsiz kambur bir kapalı çizgi çizdi. İşte aşağı yukarı burası. Ivich bu somurtuk renkli, susuz, kavruk toprak parçasına matbaa harflerinin düzgün biçimleri yanında yersiz, yabancı, çirkin, sırıtan, kararmış mürekkep çizgisine baktı. Kamburun içinde bir yerde Bohemia yazısı vardı. "Ya demek bu?" dedi. "Demek Çekoslovakya bu ha?" Birden her şey öylesine boş, öylesine anlamsız göründü ki, öylesine yaşanmaya değmez, hıçkırmaya başladı. "Ivich," dedi Matthew, "Ivich." Ivich bir anda kendini Matthew'un kollarında buldu, direndi. "Bana acımasını istemem, gülünç olmak istemem," ama sonra kendini bıraktı. Şimdi artık ne savaş, ne Çekoslovakya, ne Matthew. Omuzlarında hissettiği bu sıcak, tatlı ağırlık vardı yalnızca. "Matthew, uyudunuz mu gece?" diye fısıldadı. Ivich sarsıla sarsıla ağlıyordu. "Hayır," dedi. "Benim küçücük Ivich'im." Usulca kızı bıraktı, kalktı, dışarı çıktı. Ivich onun yan odada gidip geldiğini duydu. Döndüğü zaman yüzünde o Ivich'in çok sevdiği, saf ve mutlu anlam vardı. Kızın yanına oturdu. "Yatağa temiz çarşaflar koydum," dedi. "Ben gider gitmez hemen yatacaksınız." Ivich baktı. Ben sizinle gelmeyecek miyim gara kadar? İstasyonlarda vedalaşmaktan hoşlanmadığınızı biliyorum." Kız gönül alıcı bir sokulganlıkla, "Yok," dedi. "Bu kadar tatsız bir gidiş için değil o." Ama Matthew kararlıydı, başını salladı. "Yalnız gitmeyi tercih ederim. Hem sizin uyumanız gerek mutlaka." "Peki," dedi Ivich. "Peki, öyle olsun." "Ne budalayım ben," diye düşündü. Birden kendini soğuk ve kilitlenmişçesine kapalı hissetti. Başını kararlı bir ifadeyle salladı, gözlerini sildi, güldü. "Haklısınız. Çok sinirliyim. Uykusuzluktan. Mutlaka uyuyup dinlenmeliyim." Matthew elini uzattı, kızın elini yakaladı. "Kalkın," dedi. "Sizi evinizi göstereyim." Yatak odasına geçtiler. Matthew bir dolabın önünde durdu. "Bu dolapta çarşaflar var," dedi. "Yastık yüzleriyle örtüler de burada. Bir yerde bir yorgan da olacak ama ben hiç bilmem. Kapıcı kadın verir size." Matthew dolabı açmış, kat kat beyaz çarşaflara bakıyordu. Yüzünde haşin bir anlam vardı şimdi. Ivich nezaketle, "Ne var?" dedi. "Bütün bunlar benimdi," dedi. "Ne saçma değil mi?" Kıza döndü. Mutfaktaki dolabı da göstereyim. Mutfağa girdiler. Ev içi bir dolap gösterdi. İşte bu. Zeytinyağı var. Tuz biber de vardır sanırım. Konserveler de var. Teneke silindirleri birer birer eline alıyor. Gözlerinin hizasına kadar kaldırıyor. Parmaklarının ucunda evirip çevirerek bakıyordu. Bu balık, bu fasulye, bu lahana, bunu Ben Mari'de ısıtırsınız. Durdu, kutuları bıraktı. Dudaklarında gene o haşin gülümseme belirmişti. Ama bir şey söylemedi. Ölü gözlerle bezelye konservesinin kutusuna bakıyordu. Sonra, gaza dikkat edin Eviç dedi. Her gece yatmadan şu musluğu sıkıca kapamanız gerek. Çalışma odasına dönmüşlerdi. Şimdi inerken kapıcı kadına apartmanı size bıraktığımı söylerim dedi Matyo. Yarın sabah size Madame Balen'i yollar. Benim gündelikçim. Tatsız bir kadın değildir. Rahatsız olmazsınız. Balen dedi Eviç. Ne tuhaf isim. Gülmeye başladı. Matthew gülümsedi. Jack Ekim'den önce dönmeyecek dedi. O gelinceye kadar bekleyebilmeniz için size biraz para bırakayım. Cüzdanında bir 1000 franklık ve 200 franklık kağıt para vardı. 1000 franklığı aldı ve Eviç'e uzattı. Çok mersi dedi Eviç. Parayı aldı ve yumruk yaptı, elinde sımsıkı tuttu. Bir şeye ihtiyacınız olursa Jack'ı çağırın. Ona hemen bir mektup yazıp size kendisine emanet ettiğimi söyleyeceğim. Evet, çok mersi diye tekrar etti. Çok mersi. Adresini biliyor musunuz? Evet evet biliyorum mersi. Hoşça kalın. Kıza yaklaştı. Hoşça kalın sevgili Eviç'im. Belli bir yere gider gitmez yazarım. Kızı omuzlarından yakaladı, göğsüne çekti. Sevgili Eviç'im, küçücük Eviç'im benim. Eviç uslu bir çocuk gibi başını kaldırarak alnını ona uzattı. Matthew öptü. Sonra elini yakaladı ve sıktı. Çıktı. Eviç sokak kapısının hızla kapandığını duydu. O zaman yumruğunu açtı, 1000 franklığı parmaklarının arasında düzeltti, baktı. Sonra 8 parçaya bölerek yırttı, halının üzerine fırlattı. Vahşi sakallı ihtiyar bir sömürge subayı sol elini genç bir askerin omzuna koymuş, sağ eliyle Afrika kıyısını gösteriyordu. Sömürge ordusuna katıldınız. Genç askerin öylesine budala bir yüzü vardı ki, mutlaka bu budalalığı yaşamak gerekti. 6 ay boyunca Boris işte böyle bir hindi olacaktı mutlaka. Ha diyelim 3 ay. Savaşta yıllar çift çift hesaplanırdı. Dişlerini gıcırtatarak, güzelim saçlarımı kesecekler diye düşündü. Hayvanoğlu hayvanlar. Kendini hiçbir zaman böylesine şiddetli antimilitarist hissetmemişti. Nöbet kulübesinin içinde dimdik bir nöbetçinin yanından geçti. Boris ona sinsice bir göz attı ve soluğu kesildi. Birden cesareti kırılmıştı. Boktan iş. Ama karar vermişti bir kez. Kendini tepeden tırnağa kötü, ahlaksız hissediyordu. Bacakları titreyerek kışlaya girdi. Gök pırıl pırıldı. Hafif bir rüzgar ta buralara kadar denizin uzak kokusunu getiriyordu. Ne yazık diye düşündü Boris. Havanın bu kadar güzel olması ne kadar yazık. Bir polis karakolun kapısında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Philip ona bakıyordu. Kendini sokaklarda yapayalnız, yüzüstü bırakılmış hissediyor, üşüyordu. Yana, üst dudağı acıyordu. Zafersiz bir şehit düşme olacaktı bu. Zafersiz ve şenliksiz. Bir hapishane hücresi, sonra bir sabah, Vincent kulelerinin dibindeki bir çukurda bir küçük kazık. Kimse bilmeyecekti bunu. Hepsi itmişlerdi onu. İstememişlerdi. Komiser nerede diye sordu. Polis baktı. Yukarıda 1. katta. Kendi kendimin tanığı olacağım. Kendimden başka kimseyle görülecek hesabım yok. Kayıt bürosu. İki asker birbirlerine baktılar. Boris yanaklarına kan hücum ettiğini duydu. Kim bilir nasıl görünüyorum diye düşündü. Avlunun dibindeki bina. Soldan 1. kapı. Boris 2 parmağıyla gelişi güzel bir selam verdi ve yürüdü. Ama tam bir hödeye benzedim şimdi diye düşünüyordu. Ve bu birden çok acı geldi ona. Enayi diyorlardır bana. Kendi ayağıyla buraya gelmiş bir herif. Kimse zorlamadan, kim bilir nasıl tiye alıyorlardır beni. Philip yüzü olduğu gibi ışığa dönük ayakta duruyordu. Gözlerini göğsü nişanlı ufacık 4 köşe çeneli, çelimsiz, adamın gözlerine dikmiş, Raskolnikov'u düşünüyordu. Komiserle mi görüşüyorum? Muaviniyim dedi adam. Philip şiş dudağı yüzünden zorlukla konuşuyordu ama sesi pürüzsüzdü. Kararlı bir telaşla ben asker kaçağıyım dedi. Cebimde sahte evrak var. Muavin dikkatle baktı, terbiyeli bir tavırla buyurun oturun dedi. Taksi Batı Garı'na gidiyordu. Geç kalacaksınız dedi İren. Matthew, hayır kalmam dedi. Ama ancak yetişeceğim. Sonra anlattı. Evde bir kız vardı, bir kız arkadaş. Bir kız mı? Beni görmeye Laon'dan gelmiş. Sizi seviyor mu? Yok canım, hayır. Siz onu seviyor musunuz? Hayır, ona apartmanımı bırakıyorum. Ben yokken o oturacak. İyi bir kız mı? Hayır dedi Matthew. İyi bir kız değil ama kötü bir kız da değil. Sustular. Taksili halden geçiyordu. İnan birden, işte dedi, buradaydı. Evet, dün akşamdı. Tanrım, ne kadar uzak. Arka pencerenin camından bakmak için kendini geriye doğru attı. Sonra tekrar yerine otururken mırıldandı. Bitti. Matthew yanıt vermedi. Nancy'yi düşünüyordu. Hiç gitmemişti Nancy'ye. Çok konuşkan değilsiniz dedi İren. Ama sizinle beraberken sıkılmıyorum. Matthew kısa bir gülüşle, bir zamanlar çok konuştum dedi, çok fazla konuştum. Kadına dönerek baktı. Bugün ne yapacaksınız? Hiç, dedi İren. Hiçbir zaman bir şey yapmam ki. Adam bana aylık veriyor, o kadar. Taksi durdu, indiler. Matthew parayı verdi. İstasyonları sevmem, dedi İren. Kasvet verir insana. Birden elini erkeğin kolunun altına sokmuştu. Yanında sessiz, tanıdık, küçük adımlarla yürüyordu. Matthew'ya sanki kadını 10 yıldan beri tanıyormuş gibi geldi. Bilet alacağım. Kalabalığın içinden geçtiler. Sivil bir kalabalıktı bu. Ağır hareketli ve dilsiz. 3-5 asker vardı aralarında. Nancy'yi bilir misiniz? Hayır dedi Matthew. Ben bilirim. Nancy'de nereye gideceksiniz? Esse ile Nancy'deki hava kuvvetleri karargahına, oradaki kışlalara daha doğrusu. Biliyorum orasını dedi kadın. Biliyorum. Gişenin önünde elleri çantalı, valizli adamlar kuyruk yapmışlardı. Siz burada beklerken ben gidip size bir gazete alayım mı? Matthew kadının kolunu tuttu. Hayır dedi. Burada kalın yanımda. İren mutlu bir gülümsemeyle baktı. Adım adım ilerlediler. Esse ile Nancy. Matthew askerlik cüzdanını gösterdi. Memur bir bilet uzattı. Matthew İren'e döndü. Kapıya kadar gelin dedi. Ama içeri perona gelmenizi istemiyorum. Birkaç adım daha ilerlediler, durdular. Öyleyse dedi İren, hoşça kalın. Bir gece, yalnızca bir gece sürdü dedi kadın. Bir gece. Evet ama Paris'ten birlikte götürdüğüm tek anı siz olacaksınız. Eğildi, dudaklarından öptü. İren, bana yazacak mısınız dedi. Bilmem dedi Matthew. Bir an tek söz söylemeden ona baktı. Sonra döndü, uzaklaştı. Hey, Matthew döndü. Genç kadın gülümsüyordu. Ama dudakları titriyordu. Adınızı bile bilmiyorum dedi. Adım Matthew. Matthew Delarue. 40. ayrımın sonu, sayfa 349.